Ayrım 15, Loklamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 136. Dördüncü kısım. Sofradaki tüm yiyecekler silinip süpürüldükten ve çakır keyif böceğe sıcak su ile beyaz kum kullanarak bulaşıkları tertemiz etme görevi verildikten sonra ahlaki eğitimin için birebir diye haykırmıştı Jean. Porselenleri ve kristalleri üst üste yığarken... Lok ile Kahlo, Don Solvara vurgununun üçüncü ve en önemli temasına hazırlanmak amacıyla inin gardrop bölümüne çekildiler. Perelandro evinin altındaki Atakan mahzen üç bölüme ayrılmıştı. Bunlardan biri mutfak, diğeri tahta paravanlarla odalara ayrılmış yatakhane, üçüncüsü ise gardrop olarak adlandırdıkları kısımdı. Gardrobun her duvarını kaplayan upuzun kıyafet rafları köken, mevsim, kesim, ölçü ve sosyal sınıfa göre düzenlenmiş yüzlerce giysi barındırıyordu. Çuval bezinden cübbeler, işçi tulumları, kurumuş kan lekeleriyle kaplı kasap önlükleri vardı. Kimi ucuz dokunup, kimi özenle dikilmiş, kimi sadeyken, kimi kıymetli metal eklentilerden tutun da tavus kuşu tüylerine kadar birbirinden farklı malzemelerle süslenmiş kışlık ve yazlık pelerinler vardı. Terry'nin dini tarikatlarından çoğuna Perelandro, Morgante, Nara, Sandovani, Iono ve benzeri ait cübbeler ve takılar vardı. İpek bluzlar, kurnazca zırhla kaplanmış yelekler, eldivenler, boyun bağları, kravatlar ve de topal ihtiyarlardan oluşan bir paralı asker birliğini donatmaya yetecek kadar çok baston ve yürüyüş değneği vardı. Peder Zincir bu koleksiyonu toplamaya 20 sene önce başlamıştı ve öğrencileri yılların dalaverelerinden elde edilen servetle onu iyice genişletmişlerdi. Centilmen piçlerce giyilen çok az şey israf edilirdi. Vıcık vıcık ter içinde kalmış en kötü kokulu yazlık giysiler bile simyasal maddelerle yıkanıp fırçalanır ve gerekirse tekrar kirletilmek üzere dikkatle asılırdı. Gardrobun ortasına kocaman bir boy aynası hakimdi. Ondan çok daha küçük olan bir diğer ayna ise bir tür makara sistemiyle tavana asılmıştı ki gerektiği şekilde hareket ettirilip konumlandırılabilsin. Lok gece yarısına kadar siyah kadifeden dikilmiş uyumlu bir yelek ve pantolonla büyük aynanın önünde duruyordu. Çorapları gün batımı sularının kan kırmızısı rengindeydi ve basit kamor boyun bağı onunla hemen hemen aynı tondaydı. Bu kahrolası melodram sahiden de iyi bir fikir mi? Kahlo da benzer şekilde giyinmesine rağmen onun çorapları ve süsleri gri renkteydi. Genç adam tüniğinin kollarını dirseklerinin üstüne kadar sıvayıp siyah inci klipslerle sabitledi. İyi bir fikir dedi Lok boyun bağına çeki düzen verirken. Biz gece yarıcılarız. Kendimize güvenimiz tam. Kendine saygısı olan ne tür bir casus gecenin ortasında bir malikaneye sızarken yeşil, turuncu veya beyaz giyer. Kapıya kadar gidip çalacak türden bir casus. Haksız sayılmazsın ama yine de planı değiştirmek istemiyorum. Don Salvara yoğun bir gün geçirdi. O günün sonunda şöyle sağlam bir şoka çok açık olacak. Eflatun ve mor renklerle onu aynı derecede şok edemeyiz. Senin düşündüğün tarzda edemeyeceğimiz kesin. Bu yeleğin arkası çok sıkı diye söylendi Lok. Jean! Jean! Ne var diye yankılı bir ses karşılık verdi. Uzunca bir sürenin ardından. Hiç, sadece ismini söylemeye bayılıyorum. Buraya gel. Jean az sonra bir elinde bir bardak brandy, diğerinde ise yıpranmış bir kitapla ağır ağır çıka geldi. Graman bu gece izinli sanıyordum dedi. O izinli. Lok sabırsızca yeleğinin arkasını işaret etti. Ama benim Kamor'un en çirkin terzisinin hizmetine ihtiyacım var. Galdo bulaşıkları yıkaması için böceğe yardım ediyor. İğnelerini kap getir dört göz. Okuma gözlüğünün ardındaki kaşları çatılsa da Jean kitabıyla gözlüğünü bırakıp gardırobun duvarlarından birine dayalı küçük bir tahta sandığı açtı. Ne okuyorsun? Boyun bağının ortasına ufacık bir gümüş ve ametist klips eklenmiş olan Kahlo küçük aynada kendisini beğeniyle süzüyordu. Kim Larten cevabını verdi Jean. Siyah ipliği beyaz bir kemik iğneden geçirirken iğneyi parmaklarına batırmamaya çalışarak. Şu Korish aşk romanları mı? Lok dudak büktü. Hepsi de duygusal fasofiso. peri masallarına düşkün olduğunu bilmezdim. O beğenmediğin şeyler Terin hükümdarlığının yüzlerce yıllık tarihinin kültürel öneme sahip kayıtları oluyor diyen Jean, bir elinde dikiş sökücü, diğerinde iğneyle Locke'un arkasına geçti. Aynı zamanda en az üç şövalyenin kafası Vuatzo canavarı tarafından kopartılıyor. O kısımlar çizimlerle gösteriliyor olmasın sakın. Hayır, en iyi yerler resmedilmemiş. Jean bir kilidi açarken veya bir kurbağanın ceket cebini kurcalarken gösterdiği inceliğin aynısını sergileyerek yeleğin arkasıyla uğraştı. Haydi ama genişlet yeter. Nasıl göründüğü umurumda değil. Zaten pelerinimin altında kalacak. Gerekirse daha sonra güzelleştiririz.
Güzelleştiririz mi?
Jean birkaç stratejik yırtık ve kesikle yeleği gevşetti. Şuna güzelleştirirsin desene. Köpekler ne kadar iyi şiir yazabiliyorsa sen de o kadar iyi giysi onarabiliyorsun. Ve bunu itiraf etmekten çekinmiyorum. Oh be, böylesi çok daha iyi. Artık rozet cüzdanını ve tedbir olsun diye birkaç sürprizi daha saklayacak kadar yer var.
Senin için bir şeyleri daraltmak yerine bollaştırmak bir tuhaf geliyor.
Jean araçlarını bulduğu haliyle dikiş sandığına geri koydu ve kapağını kapattı.
Aman idmanlarına özen göster, yarım kilo bile almanı istemeyiz.
Ağırlığımın çoğu beynimden geliyor. Locke tıpkı Kahlo gibi Tuni'nin kollarını sıyırdı ve iğneleyerek yerine sabitledi.
Sen üçte bir art niyetten, üçte bir katıksız açgözlülükten ve sekizde bir talaş tozundan oluşuyorsun. Sanırım geri kalanın da beyin oluyor.
Madem buradasın ve madem benim acınası varlığımdan bu kadar iyi anlıyorsun, neden makyaj kutusunu çıkarıp bana yardım etmiyorsun? Jean Brandy bardağından bir yudum almak için durakladı, sonra da düzinelerce küçük çekmeceye sahip yüksek ve eskimiş bir tahta kutu çıkardı.
Önce neyi halledelim, saçlarını mı? Siyah istiyorsun değil mi?
Hem de zift kadar. Bu kılığa sadece iki veya üç kez bürünmem gerekecek. Jean dostunun yeleğinin omuzlarına beyaz bir bez koydu ve minik bir kemik tokayla onu önden ilikledi. Ardından bir lapa kavanozunu açıp parmaklarını içindeki turunç gil kokan yoğun ve koyu renkli jele buladı.
Kömüre benziyor ama portakal gibi kokuyor.
Cessali'nin espri anlayışına bir türlü aklım ermeyecek. Jean maddeyi onun koyu sarı saçlarına yedirmeye başlarken Locke gülümsedi.
Bir kara eczacının bile kendini bir şekilde eğlendirmesi gerekir.
Don Felucia'nın lanet olasıca bekçi köpeğini halletmemiz için bize verdiği o et kokulu bayıltma mumunu hatırlıyor musun?
Tam bir rezillikti dedi kaşlarını çatan Kahlo kendi kılık kıyafetinin son dakika ayarlamalarını yaparken. O koku yüzünden Camor'daki bütün sokak kirleri peşimizden koşmuştu. Bir taraftan da tüm caddeler dışkı tepecikleriyle dolana dek altlarına yapıyorlardı. Rüzgar abine yön değiştiriyor, biz de mumdan çıkan dumanın arkasında kalmamaya çalışarak hep beraber koşturuyorduk.
En parlak işlerimizden biri değildi dedi Jean, işini neredeyse tamamlamıştı. Locke'un saçları tarafından adeta emilen jel onları doğal görünümlü koyu bir kamor siyahına boyarken geride yalnızca belli belirsiz bir parlaklık bırakıyordu. Fakat kamordaki çoğu erkek saçlarını sabitlemek veya hoş kokmalarını sağlamak için kaygan maddelere başvurduğundan bu pek de dikkat çekici bir durum değildi. Jean parmaklarını Locke'un omuzlarındaki beyaz havluya sildi, sonra da bir bez parçasını içinde grimsi bir jel bulunan başka bir lapa kavanozuna daldırdı. Bu maddeyi parmaklarına tatbik ettiğinde siyah saç boyasının kalıntısı buhar olup uçuyormuşçasına gözden kayboldu. Jean bez parçasını Locke'un şakaklarına ve boynuna sürterek boyama sürecinden arta kalan lekelerle damlaları yok etti.
''Yara izi ister misin?'' diye sordu Jean işini bitirdiğinde.
''Lütfen.'' Locke serçe parmağını sağ elmacık kemiğine boydu boyunca sürttü.
''Mümkünse tam üstünden geçir.''
Jean makyaj kutusundan kireç beyazı bir ucu olan ince bir tahta tüp çıkardı ve Locke'un yüzüne tıpkı onun gösterdiği şekilde kısa bir çizgi çekti. Madde bir iki saniyeliğine cızırdarken Locke irkildi. Beyaz çizgi göz açıp kapayana dek ikinci bir deri gibi kabarıp sertleşti ve bir yara izine kusursuzca benzedi. Böcek tam o sırada her zamankinden biraz daha kızarık yanaklarla gardırop karşısında belirdi. Bir elinde çoğu beyefendinin taşıdığından biraz daha büyük siyah renkli katlanabilir bir deri cüzdan vardı.
''Mutfak temizlendi. Gardo bunu getirip kafana atmazsam giderken unutacağını söyledi.''
''Lütfen onun sözlerini gerçek anlamıyla dikkate alma.'' Lok cüzdanı almak için bir elini uzatırken Jean da boyanın kuruduğundan tatmin olarak dostunun omuzlarındaki beyaz bezi çekti. ''O şeyi kırarsan seni bir fıçının içinde Amber Lane'e kadar yuvarlarım bizzat.''
Çetrefilli bir altın, kristal ve buzlu cam kombinasyonundan oluşan rozet tüm vurgunun açık ara en pahalı malzemesiydi. 502 mahsulü Austerschalen fıçısı bile daha ucuza gelmişti. Rozet güney kıyısı boyunca atla 4 günlük mesafede bulunan Talişam'da imal edilmişti. Ne kadar hünerli olursa olsun hiçbir Kamor kalpazanının dükün gizli polislerinin rozetini taklit etme konusunda sessiz kalacağına veya içinin rahat edeceğine güvenilemezdi. Rozet dingin dukalığın resmi mührünün üstüne yerleştirilmiş stilize bir örümcekten ibaretti. Centilmen piçlerden hiçbiri onu daha önce görmemişti. Fakat Lok aynı şeyin düşük çaplı soylular içinde geçerli olduğundan emindi. Yüreklere korku salan bu rozetin kaba bir tarifi Kamor'un dürüst vatandaşları arasında fısıltıyla anılırdı. Ve sahtesi de o tarife dayanarak üretilmişti.
''Topal Duron, örümceğin gökten uydurma olduğunu söylüyor.'' dedi böcek cüzdanı verirken odadaki üç büyük centilmen piçin tamamı ona sertçe baktı. ''Eğer Duron'un beynini suyla dolu bir yüksüye koyarsan,'' dedi Jean, ''denizin ortasında kaybolmuş bir gemiye benzer.''
''Gece yarıcılar gerçek, böcek.''
Lok saçını hafifçe yokladı ve ellerinin kirlenmediğinden emin oldu. ''Eğer barışı bozduğun anlaşılırsa Kapa'nın sana onlardan önce ulaşması için dua et. Sabır sarayını yöneten adamın yanında Kapa Barsavi insaflının önde gidenidir.''
''Gece yarıcıların gerçek olduğunu biliyorum,'' dedi böcek. ''Ben sadece örümceğin uydurma olduğunu söyleyenler var diyorum.''
''Ah, örümcek de öyle bir gerçek ki.
Jean, benim için bir bıyık seçiver. Bu saçla uyumlu bir şey olsun.''
Lok bir parmağını akşam yemeğinden hemen sonra tıraş ettiği ağız çevresinde gezdirdi. ''Gece yarıcıların arkasında biri var. Jean ve ben yıllarca onu dükün erkanındakiler arasında bulmaya çalıştık ama tüm ipuçları boşa çıktı.''
''Galdo'yla ben bile bir yere varamadık,'' diye ekledi Kalo. ''O yüzden karşımızda cin gibi kurnaz biri olduğu belli.'' ''İyi de nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki?''
''Dur, şöyle açıklayayım böcek.'' Jean sahte bir bıyığı gösterirken Lok duraksadı. Sonra da başını iki yana salladı ve iri yarı delikanlı makyaj kutusunu eşelemeyi sürdürdü. ''Kapa Barsavi birini temizlettiğinde bundan haberimiz olur değil mi? Bağlantılarımız vardır ve haber kulaktan kulağa yayılır. Kapa sebeplerinin bilinmesini ister. Böylece ileride benzer sorunların çıkmasını önler, başkalarına ibret olur.''
''Ve dük birini temizlettiğimde,'' dedi Kalo, ''ortada hep belirtiler vardır. Sarı ceketliler, gece camı askerleri, fermanlar, duruşmalar, bildiriler falan.''
Ama örümcek birine mim koyduğunda Lok kısaca kafa sallayarak Jean'ın gösterdiği ikinci bıyığı onayladı. ''Bunu örümcek yaptığında sanki yer yarılır da o zavallı herif içine düşer. Ve Kapa Barsavi tek kelime etmez, anlıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi davranır.'' ''Barsavi'nin dükten korkmadığını, hatta onu biraz hor gördüğünü de düşünürsen, orada bir yerde onun bile altına kaçırmasına neden olan biri var demektir.''
''Ah, gri kralın dışında biri mi demek istiyorsun?''
Kalo kıs kıs güldü.
''Şu gri kral meselesi birkaç ay içinde kapanacak böcek. Tamamı Barsavi'ye hesap veren 3000 bıçaklı adama karşı yalnız bir kaçık. Gri kral yürüyen bir ceset ama örümcekten o kadar kolay kurtulamazsın.''
''Zaten,'' dedi Lok, ''bizi çalışma odasında bulunca Don Salvara'nın yerinden 2 metre sıçrayacağını ummamızın sebebi de bu. Çünkü asilzadeler de gece yarıcıların sürpriz ziyaretlerinden en az bizim kadar korkarlar.''
''Sözünü kesmek istemem ama,'' dedi Jean, ''bu sefer tıraş olmayı unutmadın değil mi? Ah güzel.''
Jean küçük bir çubukla dostunun üst dudağına transparan bir bulamaç sürdü. Lok tiksintiyle burun kıvırdı. Jean birkaç hızlı parmak hareketiyle sahte bıyığını yerine oturttu ve bastırarak sabitledi. Bıyık 1-2 saniye içinde doğal yollardan çıkmışçasına oraya sıkıca yerleşti.
''Bu reçine, kurt köpek balığının iç derisinden yapılır diye açıklamada bulundu Jean Böce'ye hitap eden. Geçen sefer kullandığımızda yanımıza eritici alkol almayı unutmuştuk.
Ve onu alelacele çıkarmam gerekmişti dedi Locke.
Ve bu onuru Jean üstlendiğinde nasıl da çığlık atmıştın dedi Kahlo.
Boş bir genel eve düşen bir sansa gibi dedi Locke eliyle Kahlo'ya kaba bir harekette bulunurken.
Kahlo da karşılık olarak ona bir arbalet doğrultup ateşlermiş gibi yaptı.
Yara izi, bıyık, saç her şey tamam mı?
Jean kılık değiştirme araçlarından sonuncusunu da makyaj kutusuna kaldırdı.
Evet, bu kadarı yetmeli. Locke kısa bir süre boy aynasındaki yansımasına baktı.
Tekrar konuştuğunda sesi değişmişti. Biraz daha derin ve sertti. Tonlaması kariyerinde belki de bininci defa adi bir suçluyu azarlayan bir inzibat çavuşunun bıkkın neşesizliğini taşıyordu.
Artık gidip bir adama başının bazı hırsızlarla dertli olduğunu söyleyelim.
5. kısım.
Yani dedi Don Lorenzo Salvara, Camor'daki en becerikli hırsız olarak tarif ettiğiniz bir adama bilerek borç senedi vermeye devam etmemi istiyorsunuz?
Kusura bakmayın Lordum Salvara ama müdahalemiz olmasaydı yine öyle yapacaktınız.
Locke konuşurken sesinde veya tavırlarında Lucas Fairwhite'dan eser yoktu. Vadralı tüccarın ölçülü enerjisini veya havalı ağır başladığını zerre kadar taşımıyordu. Bu yeni karakterin arkasında Dük'ün göz ardı edilemez otoritesi vardı. Bir donun evine izinsiz girip o donu hafife alabilecek hatta alan türden biriydi. Bu tür bir cüretkarlık asla taklit edilemezdi. Locke'un bunu hissetmesi, derinlerden bir yerden bulup çıkarması, eski bir pelerin mişçesine kendini kibriyle sarıp sarmalaması lazımdı.
Locke'la Mora kendi zihninde bir gölge olup çıkmıştı. O artık bir gece yarıcı, Dük'ün gizli polisinin bir subayıydı.
Locke'un karmaşık yalanları bu yeni adamın basit gerçekleriydi.
Söz konusu meblağlar rahatlıkla mevcut varlıklarımın yarısına denk gelebilir.
Öyleyse dostumuz Fairwhite'a servetinizin yarısını verin lordum. Camor'un belasını tam da arzuladığı şeye boğun. Borç senetleri onu kısıtlayacak, muhasebe büroları arasında mekik dokumaya zorlayacaktır.
O muhasebe bürolarının bahsettiğiniz hayalete benim son derece gerçek paralarımı teslim edeceğimin farkındasınızdır herhalde.
Evet, üstelik tüm bunlar Dük'ün hizmetinde gerçekleşecek.
Metin olun Lordum Salvara, ekselansları bu adamın yakalanması için bize yardım ederken uğrayacağınız kayıpları bütünüyle telafi edebilir. Fakat kanımca belanın onları harcayabilecek veya alıp götürebilecek zamanı olmayacak. Bu yüzden çalınan paranız herhangi bir telafi gerekmeden önce geri alınacaktır. Ayrıca durumun tümüyle finansal olmayan yönlerini de düşünün.
Ne gibi?
Bu meselenin arzuladığımız şekilde sonuçlanmasının ardından ekselanslarının size duyacağı minnet gibi dedi Locke.
Tabii sizden gelecek herhangi bir çekince, hırsızımızı etrafında daralan çemberden haberdar ederse ekselanslarının duyacağı hoşnutsuzluğu da unutmayın.
Ah, Don Salvara gözlüğünü alıp tekrar burnunun üstüne yerleştirdi. İşte buna kolay kolay karşı çıkamam.
Sizinle alenen konuşamam. Camor inzibatlarının hiçbir üniformalı mensubu bu konuyla ilgili herhangi bir sebeple size yaklaşmayacak. Sizinle tekrar konuşmam gerekirse böyle bir şey gece vakti ve gizlice gerçekleşmek zorunda.
Öyleyse konteye pencerelerden girecek adamlar için hali hazırda yiyecek içecek bulundurmasını mı söyleyeyim? Dona Sofia'ya gardırop dolabından bir gece yarıcı çıkacak olursa çalışma odama göndermesini mi tembihleyeyim?
İleriki bir ziyaretimizin çok daha az telaşa yol açacağına dair size söz veririm lordum. Aldığım talimatlar gereği durumun vahametini ve engelleri aşma yeteneğimizin boyutlarını size açıkça göstermem gerekiyordu. Sizi temin ederim ki daha fazla huzursuzluk yaratmak için kişisel bir arzum yok. Servetinizi tekrar sağlama almak benim için uzun yılların emeğini taçlandırmak olacaktır.
Peki ya Dona Sofia? Efendiniz bu karşı oyunda ona da bir rol biçti mi?
Eşiniz olağanüstü bir kadın. Lütfen onu müdahalemizden haberdar etmekten çekinmeyin. Ona Lucas Fairwhite hakkında gerçeği anlatın. Uğraşımızda onun hatırı sayılır becerilerinden yararlanın.
Fakat dedi Locke pis bir sırıtarak, tüm bunları ona açıklama işini üzülerek size bırakacağım lordum.
15. ayrımın sonu. Sayfa 144.